Birinci ayrım. 6. Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı İdamlıklar. Yazarı Kerim Korcan. Türü roman. E Yayınları 2. baskı Ağustos 1973. Bu kitap 314 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mayıs 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Kerim Korcan Adapazarı'nın Aktefek köyünde doğdu. 1918. Çocukluğu türlü aile sıkıntıları içinde geçti. Babası yoksul, ilkokulu 4. sınıfa kadar okuyabildi. Çok genç yaşta edebiyata ilgi duydu, sonra politik çalışmalara geçti. Ezilen bir kişi olarak ezilenlerin sosyal savaşında yerini aldı. Dostları ve düşmanları vardı artık. İnsanları seviyor ve umutlu bir gelecek için attığı adımlardan gurur duyuyordu. Siyasi polis yapıştı yakasına. 1938. Aynı yıl donanma kor askeri mahkemesince tevkif edilip 12 yıla mahkum edildi. Bu sebeplerden sırasıyla İstanbul Polis Müdüriyeti Nezaret ve Müteferrikası'nda, Yavuz Harp Gemisi 13. Bölmesi, Erkin Denizaltı Ana Gemisi Gedikli Kameralarında, İstanbul Merkez Kumandanlığı, Sultanahmet Tevkifhanesi ve Sinop Mahpushanelerinde mevkuf ve mahkum olarak yattı. Tam 12 yıl sürdü zindan hayatı. Eline kalemi aldığı günden beri mahkumların hayatlarının anlatılmasına ağırlık verdi. Linç adlı bir romanı ve Tatar Ramazan isimli bir hikaye kitabı yayınlanmıştır. Bunlardan Linç filme çekildi ve yazar tarafından oyunlaştırıldı. Yayın evimizin sunduğu İdamlıklar Kerim Korcan'ın 3. kitabıdır. Bir Gece. O zaman Sinop Cumhuriyet Müdde-i Umumisi Kenan Bey'di. İriden uzun boylu, ak saçlı, pek muhterem bir adamdı Kenan Bey. Çoktandır rahmetli olduğunu biliyorum. Ne yazık ki soyadını unuttum. Şayet hatırlayabilseydim onu burada isim ve soyadı ile anmak isterdim. Bu çok içten ve insancı bir davranış olurdu. Müdde-i Umumiler pek sevimli kimseler olarak bilinmezler mahpushanelerde. Bu neden böyledir acaba? Bir solukta çeşitli sebepler sayılabilir. Yerinde veya yakıştırma, orası önemli değil. Mahkumlar uğradıkları haksız muamelelerden hep müdde-i umumileri sorumlu tutarlar. Bu da bir iddia-i umumidir. Gasp edildiğini farz ettikleri hürriyetlerinin anahtarı sanki onların cebindedir. Yani bir gün merhamete geliverip de sizleri affettik ey insanlar deyiverseler, tekmil mahkumu eski mahalle mekteplerinin azatları gibi sokaklara dökebilirler. İşte müdde-i umumiler böyle hükümlü kimseler olarak bilinirler mahpushane havasında. Mahkum çoğu zaman hissi davranır ve buna mecburdur da bir bakıma. Hissi davranmazsa ümit edemez, ümit edemezse yarınlara çıkamaz. En kötü şartlarda bile böyledir bu. Çıkmayan canda ümit vardır. Ümitlere gölge düşürenler hep müdde-i umumiler. Mahpushanemize iki kız çocuğu gelmişti. Kadınlar mahpushanesinden. Bir kadın arkadaşımızın kızına arkadaş olmuşlardı. Dallı fistanlar giymişlerdi. Kahırlı gelinler gibi durgundu yüzleri. Çocukluk çağlarında, 6-7 yaşlarında ancak vardılar. Birinin adı Nazmiye, öbürününki ise Şerife'ydi. Sinop'un köylüklerinden idiler. Nazmiye'nin saçları tek örgü ve uzundu, Şerife'ninki ise kısa kesilmiş. Yavru yüzleri solgundu. Belli ki epeyce kuru mahpushane tayını yemişlerdi. Annelerinin günahlarına bilmeden ortak olmuşlardı. Sırtlarında hiçbir kanuni hüküm taşımayan bir garip mahkumdular. Meyve adlarını saymadık onlara. Biliyorduk ki birçoğunun adını bile duymamışlardır. Geniş ve yeşil bahçemizde biraz gezdirdik onları. Papatyalar topladık beraberce. Kedi yavrularımızı sevdiler. Sonra bahçemizin biricik süsü çitlenmik ağacının altına geldik. Küçük misafirlerimizi ağırlamıştık kendimize göre. Sıra şimdi onlardaydı. Onların boylarından çok büyük marifetleri vardı. Hep duyuyorduk. Bunun için usulünce ricada bulunduk kendilerine. Bize bir oyun gösterirlerse çok memnun kalacağımızı söyledik. Naz etmediler. Aksine anlayışla karşıladılar bu isteği bizi. Eteklerini bellerine doladılar. Kadınlardan öğrendiklerini tıpkı kadınlar gibi döktüler orta yere. Kıvrıldılar. Adım adım geçtiler küçük bir yuvarlakta. Küçücük parmakları şıkır şıkırdı. Tabanlarını vuruyorlardı yere arada bir. Ve yanık bir türküleri vardı çocuk seslerinde manalaşan. Ey mitteyim mitteyim, bahçen kavunluk mudur? Attın bizi zindanlara, dünya gavurluk mudur? Böyle hazin bir tabloda geçmişti onların oyunları. Sonra çitlenmeyin altında dinlenmişlerdi. Hayatımızda gördüğümüz en manalı şey onların masum alınlarındaki boncuk boncuk terdi. Ve bu yüzlerde tekmil insanlığın çektiği acıları okumuştuk. Bu garip bir eğlence olmuştu bize. Onlara kuru üzüm ikram etmiştik, leblebi vermiştik. Ama oyunlarından neşe aldığımızı söyleyemem. Uzun uzun düşünmüştük oyunlarını sürdürürlerken ve bir manada da için için ağlamıştık. Ayan beyan görülüyor ki şu küçücük yavruların bile şikayet okları gidip müdde-i umumiyi buluyordu. Haklı veya haksız bu böyleydi. O yavruların analarını kanun mahkum etmiş. Mahkum kadınlarda sahip çıkan kimseler olmadığı için yavrularını yanlarına almışlar. Çektikleri cezanın bir o kadarını da kızlarına çektiriyorlardı. Demek ki çocukların çektikleri acıdan kanunu bilmemesi mazeret sayılmayan annelerini suçlamaları gerekirken hürriyet isteyen küçücük ellerini müdde-i umumiye uzatmaları adaleti ilgilendiren bir konuda pek de adil bir davranış olmuyordu. Olmuyordu, olmuyordu ama gel de mahkuma anlat bunu anlatabilirsen. Onlara göre mesele alabildiğine basitti. Kara kocaman bir kitap vardı müdde-i umuminin önünde. Kanun kitabı, Türk Ceza Kanunu. Türkçe yazıyordu madde madde, güya içinde her şeyleri. Ama ne gariptir bunu Türkler anlamıyordu. Olmadı. Kim anlıyordu öyleyse bu kitaptan? Bunun cevabı basit. Kimler anlayacak? Hakimler anlıyordu, müdde-i umumiler anlıyordu, bir de avukatlar anlıyordu. Peki, peki, hakimler, müdde-i umumiler, avukatlar Türk değil miydi? Evet, hakimler, müdde-i umumiler, avukatlar hep Türktüler. Ama öyle bildiğimiz gibi sıradan vatandaş değil, hep okumuş Türk, yani mektep medrese görmüş Türk. Ha, işte bak buraya gelince biraz düşünelim. Ne oluyormuş buralara gelince? Okunmaz mektuplar okunuyor, çözülmez düğümler çözülüyormuş. Demek ki bu kara kaplı kitap, yani Türk Ceza Kanunu gerçekten de Türklerindi. Ama ne dedik? Okumuş Türklerin, yani hakimlerin, yani avukatların, yani müdde-i umumilerin kitabı. İşte Kenan Bey bu kitaptan okuyordu ne okuyorsa. Sonra önündeki kağıda bir şeyler yazıyor, daha sonra çıkıp Ağır Ceza Mahkemesi kürsüsüne uzun uzun konuşuyordu. Pek muhterem reis bey diyordu, adli tarihin kaydettiği en feci cinayet karşısındasınız. Her ne kadar mazlun işlediği şen'i fiili tecahülden gelerek tevhile sapmak istemişse de onun bu dessas tavrı hiç de gözlerden kaçmamıştır diyordu. Mevcut delil ve şehadetler bizde şu kanaati uyandırmıştır ki diyordu. Ani tehevvür kat'iyen ve katibeten mevzu-u bahis olamaz diyordu. Taammüt sarahaten mevcuttur diyordu. Hep böyle şeyler söylüyordu Kenan Bey. Ağır Ceza Mahkemesi reisi de onu başını sağ omuzuna eğerek dinliyordu. Ve besbelli ki gözlerini arada kapamasına rağmen söylenenleri harfiyen anlıyordu. Şekle bakılırsa hüküm Ağır Ceza reisindeydi. Ama mahkemenin olanca havasını Kenan Bey, yani müdde-i umumi dolduruyordu. O söylüyor söylüyor, arada da şahadet parmağını mazluna uzatıyordu. Ve mazlun da anlıyordu ki söylenenler hep onun içindir. Bir sıkıntıdır çöküyordu içine işleri fark edince. Duyduklarını iplik iplik çözemese bile atak tavırlardan, salona çöken ağır havadan durumun kötüye gittiğini anlamaktadır. Tavan kapkara ağır ağır iniyor üstüne. Kürsüde bir çeşit giyinmiş insanlar şeklini kaybediyor. İki kaya parçası arasında kalıyor sanki Maznun. Bir daralma duyuyor içinde. Yağız çehresinde ter damla damla. Eliyle sığayarak siliyor yüzünü. O ömründe mendil nedir bilmedi. Kanunu bilmemesi, mendil taşımaması mazeret sayılmaz. Celse uzadıkça uzar ve öyle bir hale gelir ki o ateş çıkacak sanır ağzından. Kendisini tutamaz, içinden içinden söylenmeye başlar. Bir deyyus öldürdük alt tarafı der. Ortaya hiç ummadığım bin türlü dava çıktı. Yaz babam kağıtlara, yaz babam kağıtlara. Ne de çoğumuş bu hükümetin kağıdı. Ve de uzun uzun konuşmaları, ne başı belli ne sonu. Eğer biriciğini layıkıyla anlayabildiysem peygamberin ümmeti olmayan ben. Bir sürü dipsiz doruksuz laf. Vallahi bir kulağımdan girip öbüründen çıktı. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Bu mahkeme dedikleri de havayla dönen bir değirmen zaar. Kağıt atıp sepetine daşlarıyla laf öğüdüyor. Onu inceler, bunu inceler. Biz mandayı kaybetmişiz. Onlar hala karıncanın peşinde. Madem bu işe bu kadar meraklıydı bu adamlar, o deyyus bizim karının peşinde dolanırken neredeydiler? Neden bir gelivermediler bizim köye? Tabii burada konuşması kolay ya. Dik hükümetin jandarmasını kapıya. Ver mübaşirin eline kağıtları. Bağır babam bağır. Sen onu burada yaparsın. Şehirlik yerde yaparsın. Köylük yerde olmaz bu. Dağlık yerde olmaz bu. Ne bir kolaymış koltuklara kurulup da hüküm yürütmesi. Dağda, köyde yürümez bu kanun. Evet, kanuna hürmetimiz var ya, bu işler hep hükümet tarafından olan işlerdir. Lakin bizim oralarda yürümez. İş köylere geldi miydi eli oğlu dağda yatırır da bıza keser gibi keser adamı. Reis tok sesle dikte eder daktiloya ve daktilo takır takır yazar. O gene düşünür ve konuşur kendi kendine. Ben hükümatı dağda isterim. Ben hükümatı köyde isterim. Koy başımıza sen mıhtar denen bir orospu eniğini, o da gitsin kimin arabası gıcır derse ona binsin. Taksın kuyrukçularını peşine ziyafetler düzsün. Soğuk sular nerede, yağlı kuzular nerede? İşte oralarda dolaşsın dursun. Sanki onlar bilmiyor muydu bizim karıya göz konulduğunu? Tövbeler olsun, domuz gibi biliyordu. Ben kalkıp da jandarmaya mı gidecektim bizim karıyı koruyun diyerekten? Biz öldük müydü canım? Boş versen o jandarmanın koruyacağı namusa. Din dinayet yolundan tekbirle gerdeğe girdik biz. Cemaatin huzurunda bu karıya sahap olabiliriz dedik. Şimdi kalkıp da kapımıza jandarma mı çağırmak gerek? Bir de var ki eğer haber etseymişim, jandarma o deyyusun kulağını burarmış. Bu da kocaman bir laf be. Ne aslı var ne de asları. Böyle bir şey olmaz. Neden mi? Çünkü jandarma bir yanına gider, deyyus bir yanına gider. Hiçbir zaman birbirlerini görmezler. Az durur, sağa sola bakınır, sonra gene devam eder kendi kendine konuşmasına. Biz koca koca kitaplar okumadık ama eskârlık ettik, gurbet gördük, kör cahil de sayılmayız büsbütün. Jandarmanın bir eli zenginin kakasında, bir eli de fakirin yakasında. Allah bilir ya, ben o deyyusa söyledim, bunun sonu fena olur dedim. O çividen çıkmış bir kere, hiç bir kıymet vermedi sözümüze. Tabii sözün yeri ayrı, bıçağın yeri ayrı. Çektin mi kınından ataş gibi yıldır yıldır yanar havada ve için bir kararır dağlar gibi. Bismillah der inersin hasmın göğsüne. En iyi kanun budur işte, Allah utandırmasın. Şimdi her şey olup geçti ya, ben gene şunu açık söylerim. Ölüm hakkıydı o adamın be. İşin doğrusunu konuşursak meselenin eni ucu bu. Ben bunları kendi kendime konuşurum ya, hem de bak ne güzel, her şey sırasında ve yerinde. Ama içimden işte, reis beyin karşısında kalktım mıydı, ol görüp iki lafı bir edemem. Dilim taş kesilir, dönmez ağzımda. O böyle düşünürken daktilo takırtısına devam ediyordu. Zaten düşünmekten ve kendi kendine konuşmaktan başka nesi vardı? Konuşacaktı ama içinden içinden, haykırarak değil, gücü bu kadarına yetiyordu. Artık gücünün tek bir insan olarak nerelerde sınırlı olduğunu anlamıştı. İçinden kendi kendine konuşmasına da karışacak değillerdi ya. Yoksa şu çekilmez hayatı nasıl edip de yaşardı o? Beyni kurşun gibi eriyerek akardı alimallah. Yüreği dayanamaz bu kadar acıya, bir ateş tuğlası gibi çatlardı. Öyleyse o, şu başına kabus gibi inen mahkeme tavanının altında konuşacaktı. Mahkeme salonu büyük, yüreğin geniş. Sen gene kolunu sallayarak konuş, Müddeyim Bey, konuş, diyordu. Sen konuş bakalım Kenan Bey, tabii konuşacaksın. Mektaplarda okumuşsun, umur görmüşsün çünkü. Devancan belinde, jandarma elinde. Bunca gardiyan gözüne bakar. Eh, madem böyledir bu, benim gözlerim bağlı. Senin kılıcın zağlı, madem bir fakırı ippe taktırmaktan ne çıkar? Müddeyim Bey, biraz da bizi dinle bakalım. Edalet böyle olmaz Kenan Bey. Edalet biraz da deyyusun yakasından tutmalı. İşte ayan beyan görüyoruz ki her haksızlığa uğradığını farz eden mahpus kişi elini Müdde-i Umumi'nin yakasına uzatıyordu. Ve felaketinin hesabını ondan soruyordu. Peki bu doğru muydu acaba? Kenan Bey'in zaman zaman idamını isteyerek bazı mahpusların kanına girdiği doğruydu. Yalnız bu kanlı ellerini ağzına götürüp bıçak gibi yaladığı yanlıştı. Böyle bir suçlamanın gerçekle bir ilgisi yoktu. İçi yanan bir mahpusun kurnaz bir yakıştırmasıydı bu. O meslek olarak işini gözünü kırpmadan yapıyor, sonra da okumuş bir insan olarak üzülüyor, günlerce bu işi düşünüyordu. Böyle olmasa sabahın beşinde makamına gelmek zahmetine neden katlansındı? Makam sahibi bir insanın güneş doğmadan dairesine gelmesi akıl alacak bir şey miydi? Kenan Bey bunu yapıyordu işte. Gerçekten de o erkenden evrakların içine gömülür ve civar vilayetlerden kendi mahpushanesine gelen mahkumların dosyalarını elden geçirirdi. Usul hatası, takdir hatası arardı evraklarda. Günlerce sürerdi bu. Ve sonra ceza muhakemeleri usulü kanununun maddelerini didikler, kanunun kendisine tanıdığı sınırlar içinde dertlere derman olmaya çalışırdı. Ait olduğu mercilere yazılar yazar, kıyıda köşede kalmış unutulmuş hakları meydana çıkarırdı. Bir de bakılır ki daha 3 sene yatması lazım gelen bir mahkum yatağını toplayıvermiş, bir başkası da mahkum olduğu ceza kanunu maddesine yapılan değişiklikten faydalandırılmış. Daha buna benzer neler. İşte bu insancıl işleri de Kenan Bey yapıyordu. Ne melekler ne de gayipten gelen bir emirle yapılan şeylerdi bunlar. Mahkum içten sevinerek takip eder olanları ve sonra her yürekte bir umut belirir, övgüler başlar, sürer gider geceler boyu. Yaşa be Kenan Bey derler Müdde-i Umumi'nin insancıl davranışlarını anaraktan. Yaşa, sen dirayetli adamsın, sen hükümlü adamsın. Peygamber postu senin bugün oturduğun yer. Ne bir mürvettir bugün senin yaptığın işler. Bir fıkaranın hiçbir mecburiyetin yokken derdini ele alıyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, o fıkarayı cehennem azabından kurtarıyorsun. Sağ ol, berhudar ol, ne diyelim daha, darısı bizim de başımıza. Mekanın cennet ola Kenan Bey. Kenan Bey, sen mahkum bubasısın bugüne bugün. Meddüyümlük şayeste sana. İçlerine umutlar salınınca, yollar açıp dertlerine derman olununca, dua gibi yüreğine serinlik veren cümleler ağızlarında böyle konuşuyor mahkumlar. Kenan Bey'e saygılarına, Kenan Bey'e sevgilerini belirtiyorlardı. O hancı biz de yolcuyken, bizim destilerimiz boş, onun hazneleri doluyken, kendisine birçok işlerimizin düşeceği gayet tabiiydi. Kenan Bey'e, efendim dedim, odalarımızda gece ışıkların yanmaması ceza içinde ayrı bir ceza değil midir? Akşam olup karanlığın bastırması cezadan da öte ayrı bir azap oluyor bizim için. Buna bir son vermenin ve bizi yalancı bir nura kavuşturmanın imkanı yok mudur? O gülümseyerek baktı bana. Verecek bir şey olmasa bile bir hakkın istenişini gönül hoşluğu ile karşılayan nadir kanun adamlarındandı. Ne yapalım oğlum dedi. Biz ışığı umumi koğuşlarda ancak yakabiliyoruz. Siz de o koğuşlarda olsanız bundan faydalanabilirsiniz. Ne var ki sizin suçunuzun mahiyeti itibariyle öbür koğuşlara veremem. Bu da öbür mahkumları düşündüğümden değil de sizi esirgediğimdendir. Onların arasında bir hiç yüzünden kanlı kavgalar olur. Ne gereği var sizin gibi okumuş adamları onların arasında harcayayım? Ben yapamam bunu. Sizlere içten bir yakınlık duyarım. Ama bir de IŞİD meselesi var. Bu inanın ki bir tahsisat meselesidir. Elimizdeki para mahduttur. Odun tedarik edip doğru dürüst hamam bile yaktıramıyoruz. Pislikten kurtlanacak bu adamlar neredeyse. Kenan Bey böyle cevapladı benim sorumu ve bir yerde sustu. Gözlerimde tesirini aradı sözlerinin, gene gülümsedi. Ne olacak canım dedi, siz de gündüz okuyuverin. Nasıl olsa bu memlekette çok okuyanın çok sevilmediğini biliyorsunuz. Bu babacan tavır ve açık içten anlatım karşısında verecek bir cevap bulamamıştım. Çaresiz gecelerimiz karanlıktı. Bitip tükenmeyen katrandan geceler. Demir parmaklıklı penceresi Sinop'a bakan küçücük bir odada tek başıma kalıyordum. 5-10 kitap, bir tahta karyola, bir de duvar takvimim vardı eşya olarak. Cezam yıllar var ki kesilmiş ve bunun 1/5'ini yatmışım. Tek kaygım ve isteğim 7-8 takvimin daha duvarda bitip yenilenmesiydi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.